Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında geçtiğimiz hafta konuşmaya başlamıştık Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğumunu ve doğumundan sonra Nemrut'la tanışmasını ve Nemrut'la nasıl mücadeleye başladığını, o mücadele esnasında yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allahü Teala'yı nasıl aradığını, nasıl bir arayış içerisinde olduğunu ve bu arayışın bize ne ifade ettiğini, ne ifade etmesi gerektiğini hocamızla konuşmuştuk. Bu haftada yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la mücadelesini ve işte ateşe atılmasından itibaren devam eden süreci konuşmaya başlayacağız İnşallah. Diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sefalar verdiniz.
Allah razı olsun. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın arayışının aslında bize ne ifade ettiğini ve çocuklarımızı yetiştirmede fıtratın nerede olduğunu ve nasıl bir yetiştirme şeklini Hazreti İbrahim'den nasıl öğrendiğimizi anlatmıştınız. Evet. Bu hafta dediğim gibi Nemrut'la mücadelesini, yani tevhide artık insanları davet etmesini konuşacağız ve ateşe atılmasını da konuşmuş olacağız. Sizden dinleyelim hocam, buyursunlar.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Hazreti İbrahim Aleyhisselam artık hakikati tebliğ etme vazifesini aldı. Yani Cenab-ı Hak ona vehbi bir ilim vermişti. Kendi kudretinden, kendi ilminden ona hakikati anlatabilme, öğretebilme ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilme ilmi vermişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yakınlarından başlıyor. Önce babası Azer'e gidiyor. Ayet-i kerimedeki İtkaleli Ebihi ya ebeti diye başlayan ayette Meryem suresinde orada putların özelliklerine işaretle Hazreti İbrahim işitemeyen, göremeyen, sana hiçbir faydası olmayan. Demek ki bu taş ve kaya, toprak, tunç, bakırın hangi maddeden kullanılarak yapıldıysa bunlara niçin tapıyorsun? Ya aslında babasına bir hakikat çağrısında bulunuyor. Çünkü o putların belki de mimarı sensin. Yani sen oydun, sen yonttun. Elinle yonttuğun şeye niçin tapıyorsun diye. Ve arkasından da bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Yani ben bu noktada Cenab-ı Hak tarafından bir ilme tabi oldum. Ve sen buna tabi ol diyor. Sırat-ı müstakime erenlerden ol babacığım diye babasına tebliğde bulunuyor. Ve arkasından da şeytana tapma diyor. Çünkü bunlar şeytan işi, birer pislik. Ve ona itibar göstermek, ona ittiba etmek şeytana tapmanın adıdır. Arkasından da çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir diyor. Yani şeytanın arkasından giden isyana sürüklenecektir manasıyla. Ve babacığım diyor, ben sana Allah'tan, Rahman'dan bir azabın dokunmasına ve şeytana da bu anlamda dost olmandan korkuyorum deyip onu bir uyarıda bulunuyor. Bu noktada ittiba etmesini ve bu ittibaya da icabet etmesini istiyor aslında. Ve akıbetini hatırlatıyor. Yani bizim de bugün yapmamız gereken hallerden bir tanesi bu. Eğer böyle bir yanlışa düşmüş, hataya düşmüş mümin kardeş varsa ya da imana uzak kalmaya başlamış, uzaklaşmaya başlamış olan kimseler varsa mevcudu, onların değer verdiği şeylerin yanlış olduğunu, hatalı olduğunu, dünyada kalacağını hatırlatarak ahireti hatırlatmak gerekiyor. Ve hakikate, Allah ve Resulüne ittibayı öğretmek gerekiyor. Tabii Azer tamam yavrucuğum olur demedi. İtiraz etti. Dedi ki yani sen benim tanrılarımdan mı yüz çeviriyorsun dedi.
İtirazdan daha fazlası belki de,
tabii,
değil mi hocam?
Tabii.
Tehdit ediyor.
Tabii
yani.
Tehdit ediyor. Sen benim tanrılarımdan mı yüz çeviriyorsun? Çünkü kutsala dokunuyor. Bu çok önemli. Ayet-i kerimede yine la tesubbu ilahe ve melekün yesubullahe adven bi gayri elim diye ayet-i kerimedeki ifadesiyle onların ilahlarına, Efendimiz'e tebliğ yaparken onların ilahlarına hakaret etme buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü onlar hakikatin farkında olmayıp, gerçeğin farkında olmayıp senin ilahına söverler. Yani sen onlarınkine hakaret edeceğinden değil. Bu bize bir yol gösteriyor. Bugün biz mücadele ettiğimiz, hatırlarsınız şu an içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde LGBT büyük bir problem olarak ve büyük bir tehdit olarak bize dayatılmaya çalışılıyor. Özellikle aile bu noktada baltalanmaya yüz tutmuş vaziyette. Biz devamlı konuşmalarımızda günahın kendisiyle mücadele ettiğimizi söylüyoruz.
Şahıslarla bir problemimiz yok.
Neticede onlar inşallah o tercihlerinden de vazgeçip tövbe de ederler. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu o zümreye, kullar içerisine girmeye gayret ederler. Biz onların hidayetine dua ederiz.
Evet.
Yani günahkar hedefimiz değil burada. Çünkü şahsı hedef almak bir yere vardırmıyor. Ama vakanın kendisi hedef olmalı. Peygamberlerin yapmış olduğu tebliğlerde de oradaki kutsallaştırılan ve dokunulmaz kılınan, insanları da üzerine ısrarla yoğunlaştırmaya çalıştıkları hedeftir aslında. İçkidir, kumardır, LGBT'dir vesaire. Burada da Hazreti İbrahim Aleyhisselam putlar üzerinden gidiyor. Çünkü değer onun üzerine yüklenmiş ve onunla, babasıyla değil, putlarla kavga ediyor.
Evet.
Bu anlamda da o da sen bizim tanrılarımızdan mı yüz çeviriyorsun diye, hatta tehdit de ediyor. Eğer sen vazgeçmezsen seni taşlarım diyor. Ve uzun sürede benden ayrıl git diyor. Benim yanıma yaklaşma diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yine yumuşak bir üslupla Allah'a selam senin üzerine olsun diyor. Çünkü cahile aldırış etmemek ve ona selam deyip geçmek bir Kur'an üslubudur aynı zamanda.
Eyvallah.
Ama senin için mağfiret dileyeceğim, af dileyeceğim diye, Rabbim lütufkardır bana karşı da diye ona bir ispat şeyde bulunuyor, iltifatta bulunuyor. Ancak Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını kabul etmiyor. Çünkü yine ayeti kerimede cehennem ehli olduğu belli olduktan sonra akraba dahi olsalar ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere yaraşır.
Allah Allah.
Bizim için onlar için ancak hidayetlerine dua etmemiz gerekir. Yani biz hidayetleri için dua edebiliriz. Afları için dua edemeyiz. Böyle bir izin yok. Yani Hazreti İbrahim nezdinde kafirin affına değil ancak hidayetine dua edilir. Yine o bir günahın karşılığı değil, babasına karşı olan muhabbetinin ve onun uğrayacağı akıbetin düşüncesiyle böyle bir duada bulunuyor.
Burada çok güzel bir dua üslubu öğretiyor bize
tabii,
Kur'an-ı Kerim.
Tabii.
Allah-u Teala.
Yani kime nasıl dua edilecek? Evet. Biz bazen dua ederken kendimize beddua da edebiliriz. Çok dikkatli olmak lazım. Yani acizane ben şöyle bir parantez arası bir şey söyleyeyim müsaadenizle.
Buyurun hocam.
Dua ederken duayı da Cenab-ı Hakk'a bırakmak lazım. Yani dua ederken onu da ona bırakmak lazım. Sığınmak lazım. Burada en güzel duayı Resulullah Efendimiz yapıyor. O yüzden Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam dualarıyla dua edebilmek, peygamberlerin dualarıyla dualar edebilmek, bir de ya Rabbi sen deyip duayı ona bırakmak lazım. Ama kalbi yönelişle onunla olmak lazım. Bizi bizden daha iyi biliyor. Bizim ihtiyacımızı bizden daha iyi biliyor. Belki bizim arkasında çok büyük hayırlar beklediğimiz şey çok büyük şer barındırıyor. Bilmiyoruz, onu Allah biliyor. Yani esrar ona ait, sırlar ona ait. Biz sadece hükmünü zahirle veriyoruz. Nahnu nahkum bi zevahir vallahi tevelle serair derler. Yani biz zahire bakarak amel ediyoruz. Ama Cenab-ı Hak olayın arka planını, oradaki hadisenin marifet boyutunu da biliyor. O yüzden duayı da Cenab-ı Hakk'a bırakmak lazım. Ona yönelmek lazım. Kalbi bağda bulunmak lazım. Mutlaka elleri açıp yalvarmak, yakarmak lazım. Ama duanın arkasından ya Rabbi sen demek lazım. Ya burada ben değil, sen ya Rabbi demek lazım. Aynı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mülakatındaki sen ya Rabbi dediği gibi. Burada duayı da ona bırakmak lazım diye düşünüyorum. Tabii geçtiğimiz derste söylemiştik Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Tabii onlar puta tapıyorlar. O heykellere bir anlam yüklemişler. Ama bunun ana sebebi, puta tapmanın ve heykel anlam yüklemenin ana sebebi dedelerini, babalarını, atalarını o halde bulmuş olmaları. İmandaki en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bazen Müslüman bir insan da bu hataya düşebiliyor. Annesinden babasından gördüğü. Sadece buradaki hata derken şundan bahsediyorum, yanlış anlaşılmasın. Namaz kılmaktaki şekilden bahsetmiyorum. Ya da Fatiha'yı öğrenmekten bahsetmiyorum. Bazen biz tefekkür etmeyi beceremiyoruz. Yanlış şeylere sevk ediyoruz kendimizi. Bazen sadece hayatı namaz ve abdestin içerisine sıkıştırıp bir kul hakkını çok rahat yiyebiliyoruz. Bir işçinin hakkını vermeyebiliyoruz. Ya da aracımızla birilerine eziyet edebiliyoruz. Böyle farklı bir yapıya sahip çıkıyoruz.
Muamelatımızdaki eksikliği örf ve adetimizden almış olabiliyoruz.
Olabiliyoruz. Bazen tefekkürümüzü de yanlış yapmış oluyoruz. Yani bir başörtü takıyoruz ya da bir tesettür elbise giyiyoruz ya da bir pantolon giyiyoruz, gömlek giyiyoruz. Ama bu anneden babadan görüldüğü şekliyle olduğu zaman bazen hakikatini tutmuyor. O yüzden Kur'an ve sünnetin söylediğini giymek lazım. Kur'an ve sünnetin tavsiye ettiğini giymek lazım. Burada da yine yanlış anlaşılmasın. Vaka sadece elbise meselesi değil. Yani bir sarık, bir cübbe ya da bir entare, bir izar, bir kamis meselesi değil. Şeriat icabı vücudun hatlarını belli etmeyecek hadiseyi. Orayı da iyi anlamak lazım. Yani bir ceket de giyebilirsiniz ama tesettürlü giyersiniz. Bir tesettür derken erkeğin de tesettüründen bahsediyorum. Tabii sadece hanımların tesettüründen değil. Bir de oraya hasredildi bu ifade. Tesettür deyince sanki sadece kadın kapanırmış gibi. İşte cuma namazı kılıyorsunuz. Kıldığınız namazda ya da vakit namazına gidiyorsunuz. Önünüzdeki kardeşimiz eğilemiyor. Yani pantolona bir beden biçilmiş ama beden tam değil. Şimdi buna düşük bel diyorlar. Eğilince haram yerler ortaya çıkıyor. Ya bu da tesettüre aykırı yani. O anlamda söylüyorum. Evet. Önemli olan oradaki kumaşın kendisi değil, kumaşın neliği değil, kumaşın oradaki muhtevası, mahiyeti. Buna iyi bakmak lazım.
Setre avretin ne kadar yerine geldiği.
Yerine gelmesi meselesi. Evet. Tabi Hazreti İbrahim Aleyhisselam, onlar bir bayram vesilesiyle çıktıkları zaman puthaneye girdi. Ve puthanedeki o bütün putları kırdı. En büyük putun başına da baltayı astı. Ve orada bekledi. Geldiklerinde baktılar ki putlar paramparça olmuş, bir tanesi duruyor. Hemen bu işi kim yaptı, kim yapmış olabilir? Tabi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı görüyorlar. Yani putları böyle aşağıladığını, işte onlara hakir davrandığını görüyorlar. Yapsa yapsa o yapmıştır deyip Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı sorguya çekmeye başlıyorlar. Tabi imanın temel şartı kalpteki putları kırmak. Yani o kalpteki mevcut çalışmasına mani olacak, kalbin işletim sistemini bozacak olan o fuhşiyatı ya da puta döndürülen o sevgi, muhabbeti iyice bir kırmak, yıkmak gerekiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir kabile gelmişti, iman ettiğini söylemişlerdi. Dediler ki biz iki şeyi yapamayız. Hatta üç de namazla zekat bir arada zikredeceğiz. Birincisi putlarımızı kıramayız, vazgeçemeyiz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. La ilahe illallah dedikten sonra o putlar yıkılacak dedi. Onlar bize büyüklerimizden hatıra değil dedi Peygamberimiz. Onlar yıkılacak. Biz yıkamayız, başımıza musibet gelir diye korkuyoruz dediler. Bakın iman ettik diyen bir topluluk söylüyor bunu. Başımıza musibet gelir diye korkarız diyorlar. Hazreti Peygamber Hazreti Ali Efendimiz de bir sahabeyi gönderiyor. O putların hepsini parçalatıyor. Kırılırken kaçıyorlar. Başımıza bir musibet gelecek diye. Yani evet. Öyle bir yerleşiyor ki yani anne babadan miras kalan inanmanın nedenli, sakıncalı olduğunu anlatmak için söylüyoruz bunu. Yani bunun da hakikate erdirilmesi gerekiyor. Kur'an öğrendik, hadis öğrendik, peygamberi tanımaya çalıştık aleyhissalatü vesselam. Ehline gideceğiz, öğrenmek için gayretimiz devam edecek. Ve bu bitmeyecek.
Evet.
Devamlı. Tabi mezara kadar öğrenme devam edecek bu manada. İkincisi diyorlar ki biz namaz kılmayız. Peygamberimiz hayır diyor. Namazsız dinde hayır yoktur, namazsız din olmaz. Namaz kılınacak diyor. Bir imam veriyor başlarına, onlarla beraber ibadetlerini yapıyorlar. Üçüncüsü zekat vermeyiz dediler. Efendimiz hayır dedi, zekatsız da olmaz. Ancak şuna müsaade ederim dedi. Zekatı bana göndermeyebilirsiniz ama zekatı kendi içerinizdeki fakire, fukaraya, garibe, gurabaya, yetime vereceksiniz dedi. Hı hı. Onlar bunu kabul edince tamam şimdi oldu dedi Peygamberimiz. Yani bu putlar kırılacak. Kalbimizdeki putlar kırılacak. Bir de bu anlamda dostlar edinmek lazım. Ve ta'avenu alel birri ve takvayı yaşatabilecek dostlar edinmek lazım. Kunu ma sadıkin.
Sadıklarla beraber olunuz.
Bunu anlıyoruz. Sadıklarla, salihlerle, bu kimselerle. Şundan kaçmamak lazım. Bize yanlışımızı söyleyen, bize hatamızı hatırlatan bize dosttur, muhabbetlidir. Yani öyle bakmak lazım. Yani karşımızdaki bunu kasti de söyleyebilir. Belki kalp kırmak için de söyleyebilir. Ama kendimizi bir dikkate alalım. Bende bu var mı acaba diye. Tabii putları kırdıktan sonra dedi ki yapsa yapsa şu büyükleri yapmıştır dedi. Kıskandı, belli ki haset etti, çekemedi dedi. Çünkü yemekleri herkese paylaştırılıyor. Bırakılan hediyeler herkese paylaştırılıyor. Bir ben varken bunlara ne gerek var dedi. Demek ki deyip onlarla yine hakir görerek konuşmaya başladı. Onlar da hemen müdahale ettiler. Dediler ki hayır dediler. Yani onun
böyle bir gücü yok.
Böyle bir gücü yok. Bir zarar verecek bir durumu yok. Ya da bir üzerine gelip yürüyecek, baltayı kullanacak bir hareketi de yok. O zaman siz konuşamadığını, zarar vermediğini, bir faydası olmadığını iddia ettiğiniz şeye niye tapıyorsunuz diye sordu. Mücadele edemediler. Hadiseyi Nemrut'a sevk ettiler. Ve arkasından da Hazreti İbrahim'in yakılarak öldürülmesine karar verildi. Ve toplum ısrarla, oradaki insanlar sanki Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir kabahat işlemiş gibi, tabii onu aldılar, bağladılar ellerini ayaklarını, hapsettiler ve Nemrut emir verdi. Önce bir mücadelesi var. Yani ben de iki kişiyi öldürürüm, bir önceki dersten hatırlayın. Ben de hayat veririm, ben de öldürürüm deyip iki zindandan iki kişiyi çıkarıp birini serbest bırakıp birisini öldürmesi gibi. O zaman sen güneşi doğudan Rabbim getirdi, batıdan batırdı. Sen de batıdan getir, doğudan batır deyince çaresiz kaldı Nemrut. Bir şey söyleyemez oldu. En son çare Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imha edilmesi. Bu da yakılarak olacak. Böyle bir karar alındı. Niçin yakılma? Öyle bir ders verelim ki bir daha içimizden böyle bir teşebbüs çıkmasın. Hmm. Çünkü birisi bir daha çıkıp da ne Nemrut'un putluğuna ne de puthanedeki putlara ne de güneşe, aya, yıldıza hakaretvari gelip bir iş yapmasın diye büyük bir ders verecekler güya. Tabii onlar kendi oyunlarını kuruyorlar. Ve mekeru ve mekeru Allah vallahu hayrul makirin. Allah'ın oyunu bu anlamda daha çetin. Hatta toplumun her insanı, her kesimi homurdana homurdana, söylene söylene odun taşıdılar. Çok büyük bir yığın haline geldi. Bir yerde okumuştum. Yandığı zaman 60 metre kadar yaklaşabilmişler en fazla. O ateş öyle bir büyük ateş ki neyle atalım diye düşünmüşler. Bir mancınık yapalım, oturtalım, içine atalım diye karar almışlar. Tabii üzerinden geçen kuşların kanatları yanmış, ateşe düşmüş. Yani o kadar büyük bir ateş yakılmış. Büyük bir ders verecekler kendilerince. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da bu hadise, tabii Allah meleklerini görevlendiriyor. İşte bir takım hadiseler meydana geliyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti, tevekkülü tam. Hiçbir tereddüt etmeden, hiçbir kalbine zerre kadar bir şüphe gelmeden Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi.
Bir kaçma teşebbüsü yok.
Yok. Yani endişesi yok. Acaba şuradan sıyırabilir miyim? Yok. Ya da ufacık bir taviz vereyim, en azından buradan kendimi kurtarayım. Yok. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ben Allah için buradayım. Hı hı. Benim koruyucum da Allah'tır. Benim başkasına da ihtiyacım yoktur diye.
Eyvallah.
Bu haliyle
Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol. Varsa çıkar yol budur. Bu bilmiyorum başka çıkar yol.
Tabii ki. Ayet-i kerime evfa, vefa diyor. Vefa. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam, hı hı, imanın karşılığındaki vefayı yerine getiriyor.
Evet.
Onun o ahde vefası, onun o hadiseye duruşu, bakışı ve teslimiyeti sonrasında atıldığı zaman Cenab-ı Hak ayet-i kerimenin ifadesiyle ya naru kuni bardan ve selamen, ey ateş sen İbrahim için selamette ol diye bir emir. Bundan sonra ateş cennetten bir bahçeye dönüyor. İçerisindeki o odunlar balıklara dönüyor. Ateş bir suya dönüyor. Böyle gül bahçesi için, işte bugün Urfa biliyorsunuz orada hala da sergi halinde, yani görülüyor. Bu bir mucizedir. Bu hali görünce Nemrut bakıyor ki İbrahim'in Rabbi çok kuvvetli, çok güçlü. Ama ben iman ettim değil. Senin Rabbin çok güçlüymüş. Bak seni korudu diyor.
Ben de Rabbim.
Ben de Rabbim. O da Rab, o daha güçlü, daha kuvvetli. Hmm. Hatta ben ona hürmeten 4000 tane kurban keseceğim diyor. 4000 sığır kurban ediyor. Yalnız Hazreti İbrahim ona, sen bu sapıklığından dönüp, imani sapıklığından dönüp tevhide gelmedikten sonra kestiğin kurbanın senin için hiçbir kıymeti yoktur diyor.
Evet.
Saltanatından vazgeçemiyor, şöhretinden vazgeçemiyor. Mülkümü de saltanatımı da feda etmem deyip dünyaya bağlılığını ısrar ediyor Nemrut ve o haliyle kalıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha sonrasında kendine iman eden az bir sayıyla, bununla alakalı net bir bilgi yok sayıyla alakalı, oradan hicret ediyor. Ardından da Lut Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeye geliyor. Ve Allah Nemrut kavmine daha sonrasında bir sivrisinek, sinek istilası gönderiyor. Öyle bir istila ki insanların vücuduna konuyor, sinekler kanlarını çekiyor, kuruyup tahta gibi kalıveriyorlar. Nemrut'un da kafasına bir rivayette burnundan bir sinek giriyor. Bir rivayette kulak da diyorlar. Bir sinek giriyor beynin içerisine. İçerideki o bir damar bölgesine oturuyor. Orayı eşelemeye başlıyor, yemeye başlıyor. Kafa ağrı yapınca, baş ağrısı yapınca şöyle eliyle kafasına bir vuruyor. Sakinleşiyor. Sinek sersemleyince sakinleşiyor. Hatta bazen şey derler, rivayetler ne kadar sahih araştırmadım ama o sinek de topalmış derler. Bir ayağı yokmuş derler. O sinek içeride yedikçe beyin ağrı yapıyor, vurduruyor, ağrı yapıyor, vurduruyor. Artık birisini tutuyor, eline bir tokmak veriyor. Sen diyor, ben başım ağrıdıkça sen tokmağı vur, kafamın ağrısı geçsin diye. Herhalde çalışan biraz fazla kaçırmış artık vurmayı. Biraz sert vuruyor. Nemrut orada beyin tamamen patlıyor ve helak oluyor, gidiyor.
Evet.
Yani neticede Cenab-ı Hak kendisine vahyine tabi olanın aklını Hazreti İbrahim gibi selim kılıyor. Tabi olmayanın da aklını böyle su gibi akıtıyor. Allah korusun. Yani biz o yüzden vahyi her şeyin önüne alacağız. Vahiy bizim için akıldan öte gelir. Akıl vahyi anlamak için bir araçtır. Asla tabi olunacak bir meta değildir, bir alettir. Alet işi görene kadar kullanılır. Vahyin önüne asla akıl geçmez ve bu hadiseler bir hikaye değildir, birer ibrettir.
Eyvallah.
Yani Hazreti Allah, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kendine olan Halilullah'tır çünkü. O ona dosttur. O dostluğun vefasıyla Ya Rabbi sen dedi, Hasbunallah dedi. O sığınmasıyla Cenab-ı Hak ona bugün bile hala örnekliğini gördüğümüz bir Halilullah'ın cennet bahçesini bize miras bıraktı.
Evet. Hocam şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın hicretini konuşacağız. Evet. Bugün lük vaktimizin sonuna geldik. Birkaç dakikamız kaldı. Hicret etti dediniz ona iman edenlerle. Ateşin bir gülistan haline gelmesinden sonra mı iman ettiler? Yoksa öncesinde iman eden bir tayfa var mı?
Var. Öncesinde iman eden bir tayfa var. Hatta orada onlar çokça çaresiz kaldılar. Bir şey de yapamadılar. Sayıları da azdı zaten rivayetlere göre. Tam net bir sayı bilmiyoruz. Onlarla beraber ayrılacak. Sonrasında Babil bölgesinden Şam bölgesine kadar gidecek. Orada bir yerleşik olacak. Yine orada tebliğ devam edecek. Ondan sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Mısır'a geçişi var. Sare validemizle birlikte Lut Aleyhisselam'a uğradığını söyledik. Onu da konuşacağız inşallah. Orada Lut Aleyhisselam'ın yeğenlerinden birisiydi Sare validemiz. Onunla evlenecek. Evlendikten sonra da müminlerden bir toplulukla birlikte yine bugün Urfa'nın güney tarafındaki Harran bölgesine hicret edecekler. Ve orada hayatları devam edecek. Artık yerleşik olmuş olacaklar.
Eyvallah.
Hazreti Lut Aleyhisselam da oradaydı. O da oradan bugünkü Sodom Gomera diye bilinen bu alt bölgedeki Lut Gölü diye bilinen o bölgenin üst bölgesine, o kısma Hazreti Lut Aleyhisselam yerleşecek. Onu da inşallah bir dahaki dersimizde inşallah sonraki derslerimizde gelecek. Bir dahaki ders, bu ders bitmeyecek çünkü yetişmeyecek.
Evet.
Lut Aleyhisselam konusunda işleyeceğiz. O bölgede tebliğde bulunacak. Onların da bu biraz önce değindiğimiz LGBT vari bir hayatları vardı. Öyle bir helakları söz konusuydu. Hazreti Lut Aleyhisselam oraya gidecek. Hatta Hazreti İbrahim Aleyhisselam Şam bölgesindeyken melekler gelecekler. Kendisine Sare validemizle birlikte bir müjde var. O sonraki konularımız bunlar. O müjdede Lut Aleyhisselam'ın kavminin helakini de söyleyecek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok üzülecek. Yani aynı dönemin iki peygamberi ama iki ayrı kabilede, iki ayrı kavimde tebliğde bulunacaklar.
Eyvallah. Peki bu süreçte son sorumuz olsun. Müsaade istemiş olalım dinleyicilerimizden. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir vahiy alma söz konusu var mı? Yoksa sadece kalbine gelen ilhamlarla mı tebliğ ediyor?
Bu vahiy dediğimiz o 10 sayfa. Nemrut'a gitmeden önce kendisine verilen 10 sayfa ve o 10 sayfayla
tebliğe başladı.
Tebliğe başladı. Sonrasında vahiy.
O verilmiş oldu yani.
Tabii vahiy ondan sonra bu şekilde devam etti.
Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Haftaya yine aynı saatte inşallah dinleyicilerimizle buluşmak niyazı ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya devam ediyoruz ve haftaya da edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.